Ayrım 5, sayfa 79. Ella, Boston, 20 Mayıs 2008. Başını mutfak masasının üzerine dayayıp açık duran kitabın yanında ağzı açık bir halde uyuyakalmıştı Ella. Rüyasında yol kenarında bir kervansaraydaydı. İçerisi iri kıyım savaşçılarla, iş ve baz dansözlerle, esrarengiz dervişlerle doluydu. Önlerindeki tabaklarda ev yapımı pasta, börek, kurabiye, kek vardı. Sonra birden kervansaraydan çıktı, mekanlar kaydı, uzaktan kendisini gördü. Yabancı bir diyarda, bir hisarın içinde, arı kovanı gibi kaynayan bir pazar yerinde telaşla yürüyor, belli ki birini arıyordu. Etrafındaki insanlar ağır ağır hareket ediyor, sanki bir tek onun işitemediği bir name ile raks ediyorlardı. Sarkık bıyıklı, iri yarı bir hokkabaza bir şey soracak oldu. Ama ağzını açtığında konuşamadığını fark etti. Adam ona boş boş baktıktan sonra yürüdü gitti yoluna. Ella bu sefer tezgahtarlarla, alışveriş yapan müşterilerle konuşmak istediyse de aynı sahne tekrarlandı. Kimseye derdini anlatamadı. İlk başta sandı ki bu insanların dilini konuşamadığı için derdini anlatamıyor. Ama ne zamanki elini ağzına götürdü, dehşete düştü. Dili yoktu. Düşmüştü dili. Ölü bir tırnak gibi. Panik içinde bir ayna aramaya başladı. Hala aynı insan olup olmadığını bilmek istiyordu. Ama koca pazarda tek bir ayna yoktu. Ağlamaya başladı. Israrcı bir sesin kulaklarını tırmalamasıyla uyandı. Gözlerini açar açmaz ilk iş dilini yoklamak oldu. Neyse ki yerindeydi. Sesin geldiği yöne doğru baktığında gölgenin delirmiş gibi mutfağın arka bahçeye açılan kapısını tırmaladığını gördü. Verandaya bir hayvan girmiş olmalıydı. O orada dolaştıkça köpek de burada çıldırıyordu. Bilhassa kokarcalara gıcık olurdu gölge. Geçen kış bahçede bir tanesine denk geldiğinde olanları kimse unutmamıştı. Köpek kokarcaya saldırmış, kokarca da korkunç bir koku salarak intikam almıştı. Zavallı gölgeyi küvetler dolusu domates suyuyla yıkamak zorunda kalmışlardı. Gene de yanık lastik kokusunu andıran o ağır koku haftalarca üzerinden çıkmamıştı. Ella duvardaki saate göz attı. Sabahın üçüydü. David hala dönmemişti. Belki de hiç dönmeyecekti. Janet onu geri aramamıştı ve belki de bir daha aramayacaktı. Doğrusu şu anda Ella'nın hiçbir şeyi hayra yorası yoktu. Hem kocasının hem kızının onu terk ettiği zanlı yüreğini daralttı. Bu halde kalkıp buzdolabını açtı. Boş gözlerle içine baktı. Buzluktaki çilekli dondurma kabını kapıp kaşıklamak geldiyse de içinden, yeterince fazla kilosu olduğunu hatırlayarak buzdolabını sertçe kapattı. Ardından yalnızken içmek hiç adeti olmadığı halde bir şişe kırmızı şarap açtı. Kadehe doldurdu. Güzel şaraptı. Hem yoğun kıvamlı hem ferahlatıcı. Üstelik tam sevdiği gibi buruktu tadı. Orman, mantar ve toprak kokuyordu. Ancak ikinci kadehi doldururken David'in pahalı bordo şaraplarından birini açmış olabileceği aklına geldi. Telaşla etiketi okudu. Chateau Margaux, 1996. Eyvah, David bu şarabı özel bir akşama saklıyordu. Ne yapacağını bilemeden kaşlarını çatarak şişeye baktı. Ama sonra vurdum duymaz bir şekilde omuzlarını silkti. Bu da özel bir akşamdı. Yalnızlığını kutluyordu. Bir dikişte kadehini bitirdi. Ella bu güzelim şarabı bıraksa bile şarabın onu bırakacağı yoktu. Tekrar masaya dönünce aşk şeriatını eline alıp karıştırdı ama hemen okumaya başlamadı. Tek satır okuyamayacak kadar yorgun ve uykuluydu. Bunun yerine internete bağlandı ve gelen mesaj kutusuna baktı. Ve orada yarım düzine lüzumsuz mesajın arasında ve Michelle'in kitap raporunun nasıl gittiğini soran kısa ve sevimsiz notunun hemen altında beklediği e-postayı buldu. Aziz Z. Zahara ona hemen yanıt vermişti. Sevgili Ella, beklenmedik mesajın beni Guatemala'da Momostenengo adında ücra bir köyde yakaladı. Burası yeryüzünde hala Maya takvimini kullanan sayılı yerleşim yerlerinden biri. Kaldığım pansiyonun karşısında bir dilek ağacı var. Dallarında akla gelebilecek her renkten ve desenden çaputun bağlı olduğu bu ağaca yerliler kırık kalpler ağacı adını vermişler. Kalp yarası olanlar isimlerini bir kağıda yazıp bu ağacın dallarını asıyor, derman bulmak için dua ediyorlar. Umarım haddimi aşmıyorumdur ama mesajını okuduktan sonra dilek ağacının yanına gittim. Kızınla aranızdaki anlaşmazlığı çözmeniz için dua ettim. İnsan sevdiklerinin iyiliğini istediği için onlara müdahale etmeden duramıyor ama bunun bir faydasını da görmüyor aslında. Kendi adıma ben ancak başkalarına müdahale etmeyi bırakıp tevekkül ettiğim zaman rahat ettim biliyor musun? Pek çok insan için tevekkül etmek pasif kalmak demek. Halbuki tam tersine. Tevekkül kabulün ve uyumun getirdiği son bir huzur halidir. Edilgen değil etkindir. Kainatta değiştiremeyeceğiniz, tam anlamıyla vakıf olamayacağımız haller arz edebilir. Bu haller de dahil tüm varoluşa aşkla yaklaşmak mümkün. En azından deneyebiliriz. Rumi aşkın hayatın can suyu olduğuna inanırdı. Öyleyse eğer tek bir katresi bile heba olmamalı. Maya takvimine göre bugün olağanüstü bir günmüş. Büyük değişimlerin yepyeni, tazelenmiş bir bilincin müjdecisi. Güneş batıp gün sona ermeden bu mesajı yollamalıyım ki enerjisi kaybolmasın. Dilerim ağacın dallarında sallanan ismin rengarenk çiçek açar. Hiç ummadığın bir anda beklemediğin bir yerden çıkıverir aşk karşına. Dostlukla, Aziz. Ella mesajı iki defa okudu. Ne garip bir adamdı bu Aziz. Ne kadar da içten yazmıştı. Durup dururken kadının teki bana niye e-posta yollamış dememiş, ciddiyetle ve samimiyetle cevap vermişti. Kimin nesiydi acaba? Tanıdığı hiç kimse böyle bir mesaj yazmazdı. Doğrusu, dünyanın öte ucunda bir yerde hiç tanımadığı bir yabancının kendisi için dua etmesinden etkilenmişti. Gözlerini kapadı. Adının yazılı olduğu kağıt parçasını düşündü. Bir uçurtma misali rüzgarda savruk, başına buyruk, hür, hafif ve bir o kadar da mesut. Birkaç dakika sonra mutfak kapısını açtı. Arka bahçeye çıktı. Seher vakti esen Meltem burnunu gıdıkladı, yüzünü okşadı. Gölge hemen yanında dikildi. Nedense huzursuz huzursuz havayı koklayarak. Pür dikkat kesilip gözlerini kıstı, kulaklarını havaya dikti. Baharın bu son demlerinde Amerika'da lüks bir evin arka bahçesinde gökte ay ve bulutlar, yerde Ella ve köpeği yan yana durdular. Doğrusu ne yaşlı köpek ne de sahibi alışkındı gecenin tekinsizliğine, hayatın belirsizliğine. İkisi de nefesini tutup baktılar karanlığa, yarı korku, yarı tedirginlikle. Çömez, Bağdat, Nisan 1242. Başkadı ve avanesini kapıya kadar geçirdikten sonra kirli kapları toplamak için odaya döndüm. Bir baktım baba zaman ve gezgin abdal onları bıraktığım gibi duruyor. Ağızlarından tek bir kelime bile çıkmıyor. Göz ucuyla ikisini de yokladım. Acaba konuşmadan sohbet etmek mümkün müdür? Sırf merakımdan oyalandıkça oyalandım. Laf olsun diye yastıkları düzelttim, odayı derledim topladım, halıdaki kırıntıları tek tek ayıkladım. Ne var ki bir süre sonra orada durmak için bahanem kalmadı. Mecburen onları öylece bırakıp odadan çıktım. Ayaklarımı sürüye sürüye mutfağa geçtim. Beni görür görmez zalim aşçı dede takır takır emir yağdırmaya başlamaz mı? Nerede kaldın tembel çömez? Çabuk tezgahları sil, yerleri süpür, bulaşıkları yıka, ocağı temizle, duvardan isi yağı sök. İşin bitince fare kapanlarına bakmayı unutmayasın sakın. Kol kadar sıçan gördüm kilerde. Git yakala mendeburu. Yoksa peynir yerine seni koyarım kapana. Bu zaviyeye geleli neredeyse 6 ay oldu ama ilk günden beri aşçı dedenin iki eli yakamda. Habire karşıma geçip temizlik ibadettir, ibadet temizlik diye nutuk atıyor. Gaddar adam. Onun zoruyla her gün it gibi çalışıyorum. Bu işkencenin adına nasıl manevi terbiye diyorlar bir anlayabilsem, yağlı tabakları yıkamanın, yerleri ovmanın neresinde maneviyat olabilir ki? Bir gün gözü karartıp cevap verecek oldum. Temizlik ibadet olsaydı Bağdat'taki bütün ev kadınları çoktan pir mertebesine ulaşmıştı dedim. Aşçı dede kafama bir tahta kaşık fırlatıp avazı çıktığı kadar bağırdı. Bana bak, derviş olmaya niyetin varsa şu tahta kaşık kadar suskun olacaksın evlat. Papuç kadar değil, mürit kısmının vasıfları arasında sayılmaz. Az konuş ki çabuk pişesin. Gıcık oluyordum aşçı dedeye. Ama bir o kadar da korkuyordum ondan. Bir kez olsun sözünden çıkmamıştım. Yani bu geceye dek. Bu sefer aşçı dede bana sırtını döner dönmez mutfaktan sıvıştım. Ayaklarımın ucuna basa basa misafirin bulunduğu odaya yaklaştım. Aniden çıka gelen şu dervişi tanımaya can atıyordum. Kimdi? Neyin nesiydi? Kalenderi miydi? Burada ne arıyordu? Zaviyedeki diğer dervişlere hiç mi hiç benzemiyordu. Gözlerinde bir deli bakışı vardı. Serkeş, cevval, asi ve korkusuz. Tevazu içinde başını önüne eğerken dahi kaybolmuyordu bu bakış. Öyle isyankar, öyle fevri bir hali vardı ki insan hem büyüsüne kapılıyor hem de varlığından rahatsız olup ürküyordu. Odaya varınca kapıyı kapalı buldum. Bir delikten gözetlemeye koyuldum. İlk başta bir şey göremedim ama gözlerim loşluğa alışınca içeridekilerin yüzlerini seçebildim. Az sonra baba zaman Şems'e bir soru yöneltti. Anlat hele, yolun nasıl Bağdat'a düştü? Yoksa rüyada mı gördün bu zaviyeyi? Derviş başını salladı. Hayır, buraya gelmeme sebep bir rüya değildi. Ben zaten hiç rüya görmem. Herkes rüya görür dedi baba zaman şefkatle. Hatırlamıyorsundur, o başka. Hatırlamaman rüya görmediğin anlamına gelmez. Ama ben rüya görmem diye tekrarladı Şems. Allah'la mutabakatımızın parçasıdır. Çocukken kainatın kimi sırlarının bir bir önüme serildiğine şahitlik ettim. Bunu anneme babama anlattığımda hiç hoşlarına gitmedi. Hayal gördüğümü söylediler. Sırrımı arkadaşlarıma açayım dedim. Onlar da ya hayalcinin ya yalancının tekisin dediler. Hocalarıma danıştım ama onların tepkisi de farklı olmadı. En nihayetinde anladım ki insanoğlu fevkalade bir hal işitti mi ona hayal ya da rüya der geçer. Bunu söyler söylemez derviş bir ses işitmiş gibi bir anda sustu. Sonra çok tuhaf bir şey oldu. Doğruldu, sırtını dikleştirdi. Ağır ağır gittiği yeri bilircesine kapıya yöneldi ve bana doğru ilerledi. Tüm bunları yaparken hep benim bulunduğum noktaya bakıyordu. Sanki bir şekilde orada olduğumu, onları gözetlediğimi bilmişti. Sanki tahta kapının ötesini görebiliyordu. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Mutfağa mı kaçsam diye geçti içimden ama kollarım, bacaklarım, bütün bedenim uyuşmuştu. Şems-i Tebrizi'nin o kara bakışları kapıyı delip geçiyor, ötelere uzanıyordu. Dehşete düşmüştüm. Ama aynı zamanda vücudumun her zerresine muazzam bir kudret doluyordu. Şems yaklaştı. Elini kapının kulbuna attı. Tam kapıyı açıp beni burada suçüstü yakalayacakken durdu. Bu kadar yakında olduğundan delikten bakmak da kâr etmiyordu. Yüzünü göremiyordum. Kabir azabı gibi geldi öyle beklemek. Nefesimi tutup kala kaldım. Derken Şems yine öyle aniden sırtına döndü. Kapıdan uzaklaşırken hikayesini anlatmaya devam etti. En sonunda Allah'tan bir daha rüya görmemeyi talep ettim. Böylece ne vakit bir alametle karşılaşsam ya da öteki alemi keşfe çıksam, bunun bir rüya olmadığını kesin kes bilecektim. Allah razı geldi. Rüya melekesini benden çekip aldı. İşte bu yüzden asla rüya görmem. Şems odanın öte ucundaydı şimdi. Açık pencerenin başında ayakta duruyordu. Dışarıda yağmur çiseliyordu. Düşünceli düşünceli yağmuru seyrettikten sonra şöyle dedi. Allah rüya görme melekemi aldı almasına ama bu noksanı telafi etmek için başkalarının rüyalarını tabir etmeme müsaade etti. Baba zamanın bu saçmalığa inanmayacağını düşündüm. Her zaman beni nasıl azarlıyorsa dervişi de azarlar sandım. Ama mürşit usulca başını eğdi ve dedi ki, ''Fevkalade bir kimseye benzersin. Söyle bakalım, sana nasıl faydamız dokunur?'' ''Bilmiyorum. İşin aslı bu sorunun cevabını bana sizin vermenizi bekliyordum.'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu baba zaman. Kafası karışmış gibiydi. ''Neredeyse 40 yıldır abdalım. Kurdun, kuşun, karıncanın her türlüsünü bilirim. Zorda kalsam yabani hayvan gibi dövüşürüm ama ben kimseye sataşmam. Gökte burçları, ormanda mantarları, bayırlarda otları, deryada balıkları çeşit çeşit sayabilirim. Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı okurum. Açık kitap misali.'' Şems bir süre ağzını açmadı. Mürşidin kandili yakmasını bekledi. Sonra sözüne devam etti. ''Zira 40 kuraldan biridir.'' 4. kural. Kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her an her yerdedir. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır. O titrek loş ışıkta Şems-i Tebrizi'nin boyu daha da uzamış gibiydi. Saçları omuzlarına dalga dalga dökülüyordu. Ama ilm-i ledun bir yere akmazsa şayet, beklemiş bir vazonun dibindeki acı su gibidir. İçimde biriken ilmi paylaşacak bir can yoldaşı bulmak için Allah'a çok dua ettim. En sonunda Semerkant yakınlarında bir handa bir sır fısıldandı kulağıma. Kaderimin tecellisi için Bağdat'a gitmem söylendi. İnanıyorum ki bundan sonra ne yöne gitmem gerektiğini bana siz söyleyeceksiniz. Ama bugün, ama yarın. Dışarıda gece çökmüş, ay parelenmiş, açık pencereden huzmeler sızıyordu. Saatin ne kadar geç olduğunu fark ettim. Aşçı dede beni aramaya çıkmış olmalıydı ama umurumda değildi. Bir kerecik olsun kuralları ihlal etmek muhteşem bir histi. ''Benden ne tür cevap beklersin bilmem.'' diye mırıldandı baba zaman. ''Ama sana vereceğim herhangi bir malumat varsa zamanı gelince olur elbet. O vakte değin bizimle kalabilirsin. Misafirimiz ol.'' Şems hürmetle eğilip selam etti ve baba zamanın elini öptü. İşte o an mürşidim o acayip suali sordu. ''Tüm ilmini bir başkasına aktarmaya hazır olduğunu söylüyorsun. İnci mercan misali birikimini eline alıp bir zata vermek istersin. Lakin bir başkasının kalbini maneviyat nuruna yakmak bedelsiz iş mi? Karşılığında ne bedel ödeyebilirsin? Ömrü hayatım boyunca dervişin cevabını unutamayacağım. Durdu ve başımı dedi usulca. Karşılığında başımı vermeye hazırım. Sırtımdan aşağı soğuk terler aktı. İrkilerek geri çekildim. Gözümü tekrar kapıdaki deliğe yanaştırdığımda mürşidimizin de sarsıldığını gördüm. Baba zaman iş geçirdi. Bugünlük bu kadar hasbihal yeter. Yorgunsundur. Bizim kızıl çömezi çağırayım da sana yatağını göstersin. Temiz çarşafla süt getirsin. Bunu duyunca Şems tekrar kapıya baktı. Bakışlarını yine ta kemiklerimde hissettim. Sanki duvarları delip geçiyor, sadece kapının ötesini değil, ruhumun en dipte ve en saklı hallerini inceliyor, benden bile gizli sırlarımı tanıyordu. Bir korku bürüdü içimi. Belki de kara büyü biliyordu. Kur'an-ı Kerim'i sakınmamızı tembihlediği Babil'in 2 meşhur meleği Harut ile Marut eğitmişti Tebriz'de Şems'i. Ya da bir başka hüneri vardı da duvarların ötesini görebiliyordu. Her halükarda korkutuyordu beni. ''Kızıl çömezi çağırmaya gerek yok.'' dedi Şems. İçimden bir his onun zaten yakında olduğunu, konuştuklarımızı duyduğunu söylüyor. Ağzımdan gayri ihtiyari bir hayret nidası çıktı. Panik içinde ayağa kalktım, bahçeye fırladım. Ne var ki orada da hiç tahmin etmediğim bir bela bekliyordu beni. Aşçı dedi. ''Seni hergele, demek buradasın.'' diye bağırdı aşçı ve elinde çalı süpürgesiyle beni kovalamaya başladı. ''Başın büyük belada velet, yaktım çıranı, gel buraya.'' Son anda süpürgeyi savuşturup ok gibi hızla bahçeden kaçtım. Zaviyeyi ana yola bağlayan patikada var gücümle koşarken Şems-i Tebrizi'nin yüzü gözlerimin önünden gitmiyordu. Nereden bilmişti onları gözetlediğimi? Büyücü müydü bu adam? Fersah fersah uzaklaştığımda bile değil durmak yavaşlayamadım. Kalbim ağzıma varacak gibiydi. Dilim dudağım kurumuştu. Dizlerim boşalana, göğsüm tıkanana dek koştum, koştum, koştum. Ella, Boston, 21 Mayıs 2008. Başucunda boş şarap kadehi, kucağında aşk şeriatı, yatakta uyuyakalmıştı Ella. Ertesi sabah David eve geldiğinde onu bu vaziyette buldu. Bir an yatağa yaklaşıp karısının üstünü örtecek gibi olduysa da fikrini değiştirerek hızlıca banyoya yöneldi. 10-15 dakika sonra Ella kendiliğinden uyandı. Kocasının banyoda duş aldığını duymak onu şaşırtmadı. Ne de olsa David başka kadınların evlerine gidebilir, hatta onlarla beraber olabilirdi. Ama istisnasız her sabah duşunu kendi banyosunda alırdı. Yatakta öylece uzanıp akan suyun sesini dinledi. Az sonra David'in duştan çıktığını duydu. Yeniden gözlerini yumarak uyuyormuş numarası yaptı. Böylece dün gece neden eve gelmediği sorusunu ne o sormak zorunda kaldı ne de kocası cevaplamak. Yaklaşık bir saat sonra David ve çocuklar evden çıkınca Ella gene mutfakta tek başına kaldı. Hayatının nehri her zamanki akışında akmaya devam eder gibiydi. En beğendiği yemek tarifi kitabını açtı. Kolaycacık pişirme sanatı. Birkaç tarifi dikkatle inceledikten sonra kendisini tüm öğlen meşgul edecek zorlu bir menü seçti. Safranlı, Hindistan cevizli, portakallı deniz tarağı çorbası, mantar sosunda taze otlu 5 çeşit peynirli makarna, sirkeyle kızartılmış sarımsaklı dana kaburgası, kremaya yatırılmış karnabahar salatası. Ardından bir de tatlıda karar kıldı, sıcak çikolatalı sufle. Yemek pişirmeyi bu kadar sevmesinin bir sürü sebebi vardı. Tek başına rahatlıkla kotardığı, ustası olduğu yegane işti yemek yapmak. Hem onu sakinleştiriyordu da. Gayet sıradan görünen malzemelerden leziz ve latif bir yemek yaratıp, görkemli bir sofra kurmanın insanın ruhunu okşayan bir tarafı vardı. Mutfakta yemekle uğraşırken esiri olduğu gündelik yaşamın sınırlarından ve sıkıntılarından kurtuluyordu. Mutfak dışarıdaki dünyadan kaçabileceği, zamanı dilediği gibi ayarlayıp durdurabileceği tek mekandı. Belki bazı insanların sevişmekten aldığı hazzı Ella yemek yapmaktan alıyordu. Üstelik ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan. Yemek yapmak için tek gereken biraz zaman, emek ve malzemeydi. O kadar. Televizyondaki yemek programlarını kaçırmadan izler ama hiçbirini sahici bulmazdı. Bu programlarda yemek yapmayı habire özgünlük, yaratıcılık, hatta çılgınlıkla özdeşleştirmelerini garipsiyordu. Mutfak bir laboratuvar değildi ki. Bırakın bilim adamları deney yapsın, sanatçılar acayip olsun. Aşçılık başka bir şeydi. İyi bir aşçı olmak için ne deney yapmak gerekiyordu ne çılgın olmak. İyi yemek yapmak isteyen kişi evvela işin alfabesini öğrenmeliydi. Yemek sanatı yılların hatta yüzyılların birikimiydi. İnsan yeni bir şeyler icat etmek yerine hali hazırda mevcut birikime saygı göstermeliydi. Modern çağda kimse eski adetleri ya da klasikleşmiş öğretileri orijinal bulmasa da Ella Rubinstein mutfakta hayli geleneksel bir kadındı. Aslında Ella genel olarak alışkanlıklarına düşkün biriydi. Ailecek hemen her gün aynı saatte kahvaltı eder, her hafta sonu aynı alışveriş merkezine gider ve her ayın ilk pazarı komşularıyla mangal yaparlardı. David tam bir işkolik olduğundan tüm evin işlerini çekip çevirmek Ella'ya kalıyordu. Hesabı kitabı o tutuyor, mobilyaları o yeniliyor, her ihtiyacı o koşuyor, evde ne zaman tamirat gerekse ustalarla o muhatap oluyor, çocukları baleye, basketbola, tenise, yaş günü partilerine o götürüyor, ev ödevlerine gene o yardım ediyor ve tüm bunları aksatmamak için program üstüne program yapıyordu. Her perşembe akşamı Ella, kendisi gibi ev kadınlarının oluşturduğu bir yemek kulübüne gidiyordu. Parantez içinde, kulübün üyeleri farklı ülkelerin mutfaklarını inceleyip eski tarifleri yeni tatlarla zenginleştirerek yemek pişirmenin inceliklerini öğreniyordu. Her cuma organik ürünler pazarında saatler harcıyor, çiftçilerle mahsulleri konuşup şeker oranı düşük reçelleri inceliyor yahut kendisi gibi yemek pişirmeye meraklı başka insanlara örneğin ufak portobello mantarı nasıl pişirilir ayrıntısıyla anlatıyordu. Pazardan sonra alışveriş listesinde eksik bir şey kalmışsa eve dönüşte süpermarketten tamamlıyordu. Cumartesi günleri ise David Ella'yı dışarı yemeğe genellikle Tayvan yahut Japon restoranına götürürdü. Dönüşte yorgun, sarhoş ya da keyifsiz değillerse sevişirlerdi. Kısa kesik öpüşler, tedirgin dokunuşlar, yüzeysel okşayışlar. Şehvetten ziyade şefkatle beraber olan bir çiftti onlar. Vaktiyle en mahrem bağları olan cinsellik çoktan albinisini yitirmişti. Artık nadir sevişmeler dışında birbirlerine hiç dokunmuyorlardı. Ve bazen haftalarca, aylarca sevişmedikleri olurdu. Ella'ya kalsa bir şikayeti yoktu. Gerçi bir zamanlar o kadar önem verdiği cinselliği özlemiyor oluşunu anlamakta zorlanıyordu. Gene de uzun süren evliliklerde tutkunun azalmasını doğal karşılıyordu. Ne var ki kocası başka türlü hissediyor olmalıydı. Anlaşılan David karısıyla beraber olmaktan soğumuştu ama başka kadınlarla beraber olmaya itirazı yoktu. Bugüne değin Ella onu açıktan açığa kendisini aldatıp aldatmadığını sormamış, şüphelerini yüzüne vurmamıştı. En yakın arkadaşlarının dahi durumdan haberdar olmayışı meseleyi bilmezden gelmesini kolaylaştırmıştı. Kimseye bir açıklama yapmak zorunda kalmamış, yüz kızartıcı skandallar ya da dedikodularla uğraşmamıştı. David'in bunu nasıl kotardığını bilemiyordu ya, sürekli başka kadınlarla, özellikle de genç sekreteriyle karıştırdığı düşünülecek olursa, kaçamaklarını sessiz ve derinden yürüttüğü kesindi. Ama ne kadar saklarsa saklasın, sadakatsizliğin kendisine has bir kokusu vardı ve Ella bu kokuyu tanıyordu. Doğrusu şimdi durup geriye baktığında bir sebep-sonuç ilişkisi tayin etmekte zorlanıyordu. Önce hangisi gelmişti? Acaba kocası onu aldattığı için mi kendini ve bedenini ihmal etmeye başlamış cinsellikten soğumuştu? Belki de evvela o kendini ve bedenini salmış, ardından David de başka kadınlara meyleder olmuştu. Bilemiyordu. Her halükarda sonuç aynıydı. 20 sene ve 3 çocuktan sonra evliliklerinin parıltısı sönmüştü. Takip eden 3 saat boyunca Ella aklında binbir fikir ve vesvese cirit atarken bir yandan da sakin sakin yemek hazırladı. Domates dilimledi, sarımsak ezdi, soğan kavurdu, fesleğen doğradı, sos kaynattı, portakal kabuğu rendeledi, hamur yoğurdu. David'in annesinin nişanlandıklarında verdiği altın öğüdü hiç unutmamıştı. Taze pişmiş ekmek kadar bir erkeği evine bağlayan bir şey olamaz demişti kayınvalidesi. Sakın ha marketten ekmek alma. Kendi ekmeğini kendin pişir. Göreceksin ne mucizeler yaratacak. Tüm öğleden sonra çalışan Ella dört başı mamur bir sofra kurdu. Masayla takım kağıt peçeteleri üçgen üçgen katladı, kokulu mumlar yaktı. Tam orta yere sarılı beyaz çiçeklerden göz alıcı bir buket yerleştirdi. Ardından bez peçeteleri yuvarlayıp parlak halkaların içine yerleştirdi. Nihayet işi bittiğinde yemek masası dekorasyon dergilerinden fırlamış gibiydi. Yorulmuştu ama değmişti. Yapacak işi kalmayınca mutfaktaki televizyonu açıp yerel haberleri dinlemeye başladı. Son 24 saat içinde Boston'da genç bir terapist evinde bıçaklanmış, bir hastanede kısa devre yüzünden yangın çıkmış, duvarlara ve heykellere uygunsuz laflar yazan 4 lise öğrencisi tutuklanmıştı. Ella işittiği her yeni haber karşısında biraz daha tedirgin oldu. Amerika'nın en güvenli yerleri olan banliyölerde dahi hayat güvencesi kalmamışken, Aziz Z. Zahara gibi insanlar nasıl olup da dünyanın az gelişmiş bölgelerine gidecek gücü ve cesareti kendilerinde buluyorlardı. Anlaşılan hayatın bu kadar belirsiz, dünyanın böylesine tuhaf ve tekinsiz olması, kendisi gibilerin kaygıyla eve kapanmasına sebep olurken, Aziz gibi insanlar da tam tersi etki yaratıyor, onları bir seyahatten bir başkasına, bir maceradan ötekine sürüklüyordu. Buydu Ella'yı en çok şaşırtan. Nasıl oluyor da aynı sebep bu kadar farklı iki sonuç doğuruyordu? Rubinstein ailesi akşam saat 7.30'da kusursuz bir fotoğraf karesini andıran yemek masasına oturdu. Yanan mumlar yemek odasına şık bir hava katıyordu. Şimdi birisi çıkıp da pencereden onları gözetlemeye kalksa, mum ışığı denli zarif ve mükemmel bir aile olduklarını zannederdi. Janet'in yokluğu dahi bu pürüzsüz resmi halel getirmemişti. Orly ve Avi durmadan okulda olanlar hakkında çene çaldılar. Ella bir kereliğine de olsa ikizlerin bu kadar geveze ve gürültücü olmasından mutlu oldu. Kocasıyla arasındaki sessiz uçurumu örttükleri için minnettardı çocuklarına. Göz ucuyla David'in tabağındaki karnabahara çatalını daldırıp yemeğini ağır ağır çiğnemesini izledi. O çok iyi tanıdığı, defalarca öptüğü soluk, ince dudaklara, düzgün porselen dişlere takıldı bakışları. Kocasını başka bir kadını öperken canlandırdı hayalinde. Nedense aklına gelen kadın modeli David'in genç sekreteri değil, bir Hollywood yıldızının, Julia Roberts'ın iri memeli haliydi. Zihninde canlanan kumral kadın gayet atletik ve kendinden emindi. Daracık bir elbiseyle göğüslerini sergiliyor, diz kapaklarına varan yüksek topuklu kırmızı deri çizmeler giyiyordu. O kadar çok makyaj yapmıştı ki yüzü aşırı fondötenden ay gibi parlıyordu. David'in bu kadını telaşla, tutkuyla, adeta açlıkla öptüğünü hayal etti. Ailesinin yanındayken takındığı nezaketten tamamen uzaktı. İşte o zaman ve oracıkta kolaycacık pişirme sanatı kitabından kotarılmış yemeğini yerken, kocasının bir başka kadını nasıl öptüğünü düşüne dursun, Ella'nın kafasında bir şalter attı. Soğukkanlılıkla bir gerçeğin ayırdına vardı. Evet, belki ürkek, sıkılgan ve ailesine fazlasıyla bağımlı bir insandı. Evet, belki hayatı boyunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenememişti. Ama bir gün pat diye her şeyi ve herkesi bırakıp gidebilirdi. Mutfağını, köpeğini, zencefilli kurabiyelerini, kokulu mumlarını, çocuklarını, şık malikanesini, komşularını, barbekü partilerini, kocasını, raflardaki dizi dizi yemek kitaplarını. Hepsini öylece terk edip şu kapıdan tek bir bavulla çıkabilir, bitmeyen bir kaos ve karmaşadan ibaret olan dış dünyaya balıklama atlayabilirdi. Evet, Ella Rubinstein bu akşam anladı ki bir gün hiç beklenmedik bir şekilde tepesinin tası atabilirdi. Ve senelerdir yarı merak, yarı kaygı ve bol ön yargıyla izlediği haber programlarındaki olayların cereyan ettiği o deli dolu dış dünyada bulabilirdi kendini. Efendi, Bağdat, 26 Ocak 1243. Bize katılmasının üzerinden 9 ay geçti. İlk başta Şems'in her an aklına esip tası tarağı toplayarak gideceğini sandım. Tekke hayatının katı kurallarından sıkıldığı gün gibi aşikardı. Herkesle beraber aynı saatte yatıp kalkmaktan, düzenli saatlerde yemek yemekten, başkalarının nizamına uymaktan ölesiye sıkıldığını görebiliyordum. Yalnız bir kuş misali tek ve hür olmaya alışıktı. Zaviye hayatı sabrının sınırlarını zorluyordu. Doğrusu ne zaman kaçacak diye bekliyordum ama hiçbir yere gitmedi. Ruhtaşını bulma arzusu o kadar derindi ki her şeye rağmen kaldı ve sabırla bekledi. Günün birinde o çok istediği bilgiyi ona vereceğime, nereye ve kime gitmesi gerektiğini söyleyeceğime inancı tamdı. Bu inanç sayesinde bizlerle kaldı. Bu 9 ay boyunca onu yakından takip ettim. Zaman onun için daha farklı akıyordu sanki, daha hızlı ve yoğun. Diğer dervişlerimin kavraması haftalar bazen aylar alan bir mesele, sıra Şems-i Tebrizi'ye gelince saatler günler alıyordu, o kadar. Yeni ve sıra dışı olan her şeye müthiş bir merakla yaklaşıyordu. Her sabah dışarıda gezinip uzun uzun tabiatı seyre dalıyordu. Çoğu zaman onu bahçede bir örümcek ağının dokusunu yahut gece açan bir çiçekteki çiğ tanelerini inceler halde buluyordum. Böcekler, bitkiler, kristaller, reçineler, dikenler ve cümle doğa, Şems'e kitaplardan ve risalelerden daha ilgi çekici, daha ilham verici geliyordu. Ama tam da ben kitap okumaya düşkün olmadığını düşünürken, bir bakıyordum elinde asırlık bir el yazması, özenle tek tek çözüyor harflerin manasını. Daha fazla okumak uğruna günler gecelerce uykusuz kalıyor. Sonra gene bir bakıyordum, tek bir kitabın kapağını açmadan haftalar geçirmiş. Bu durumu kendisine sorduğumda şöyle dedi: İnsan aklını aç ve muhtaç bir bebek farz edip kaşık kaşık bilgiyle doyurmalı. Ama nasıl ki bazı yiyecekler bebeğe ağır gelirse, bazı bilgiler de akla ağır gelir. Onu da unutmamalı. Meğer 40 kuralından birisi bu konudaymış. 5. Kural: Aklın kimyasıyla aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. Aman sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği bırak kendini, ko gitsin. Akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşksa kendini yıpratır, harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte var. Şems'i tanıdıkça ferasetine, edebine, kıvrak zekasına hayranlık beslemeye başladım. Ama aynı zamanda biliyordum ki Şems'in müstesna hallerinin menfi yanları da vardı. Örneğin lafını hiç sakınmıyordu. Dervişlerime hep başkalarının hatalarını hoş görmeyi, bağışlayıcı olmayı, ser verip sır vermemeyi öğretmiştim. Gel gelelim Şems hiçbir hatayı affetmiyordu. Yanlışı gördüğümü anında söylüyor, lafını ne esirgiyor ne dolaştırıyordu. Başkalarını gücendireceğini bilse de sözlerini yumuşatmıyordu. Hatta sırf karşıdaki öfkelenince içinden nasıl bir çığlık çıkacak görsün ve anlasın diye insanları kasıtlı olarak kışkırttığından şüpheleniyordum. Onu sıradan işlere koşmak son derece zordu. Gündelik meselelere tahammülü yoktu. Bir şeye alışır gibi olduğu anda ona karşı ilgisini kaybediyordu. Herhangi bir angaryaya katılması istenince kafese kapatılmış kaplan misali huysuzlanıyordu. Şayet süre giden bir sohbet canını sıkarsa veya biri akılsızca bir laf ederse anında kalkıp gidiyordu. Herkese eşit davranıyor ama kimseyi de fazla takmıyordu. Çoğu insanın kıymet verdiği rahatlık, refah ve rütbe gibi nimetlerin onun gözünde en ufak kıymeti yoktu. Kelimelere itibar etmezdi. Bu da kurallardan biriydi. 6. Kural: Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. Zamanla sıhhatinden de endişelenmeye başlar oldum. Elbette en nihayetinde kaderimiz Allah'ın elinde. Yalnız odur vademizin ne zaman ve nasıl olacağını bilen. Yine de elimden geldiğince Şems'in hızını yavaşlatmaya, onu daha sakin ve düzenli bir yaşama alıştırmaya çalıştım. Bir müddet bunu başarabileceğime inandım. Ama sonra kara kış başladı ve dondurucu soğuklarla beraber uzaklardan mektup taşıyan bir ulak geldi. Ve o mektup her şeyi alt üst etti.